ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinin sonlarına gelmiştik. Kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde ahireti hatırlattığı gibi surenin sonuna doğru da ahireti hatırlatmış ve o gün gelmeden evvel Allah'a icabet edin buyurmuştu. Kıyamet kopmadan evvel, o geri döndürülmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel Allah'a icabet edin. O günü sizin geri döndürmeniz mümkün değil. Allah Azze ve Celle tarafından da böyle bir şey olmayacak. Allah geri döndürmeyecek. Siz de zaten geri döndüremezsiniz. Ahiretin olmasını engelleyemezsiniz. Kıyametin kopmasını ve yeniden dirilişi engelleyemezsiniz. Dolayısıyla o gün gelmeden evvel o kaçınılması mümkün olmayan gün gelmeden evvel Allah'a icabet edin. Hem inanç esaslarınızı Allah'tan alın, hem o meselelerde, itikatla ilgili mevzularda Allah'a icabet edin, Allah'ın dediği şekilde iman edin. Hem de ameli meselelerde Allah'a icabet edin, onun dediği şekilde yaşayın. Onun farz kıldıklarınız farz kabul edin, bu şekilde icabet etmiş olasınız. Onun haram dediklerine haram deyin, bu şekilde ona icabet etmiş olasınız. Onun hayatınızla ilgili, muamelatla ilgili koymuş olduğu kanunlara icabet edin. Onun dediği gibi para kazanın, onun dediği gibi harcayın, onun dediği gibi anlaşmalar yapın. Bu şekilde ona icabet etmiş olasınız. Ona icabet etmeyenler olacaktır. Ey Resulüm, sen de, senin gibi İslam'a davet edenler de üzülmeyin. Eğer onlar iraz edecek, yüz çevirecek olurlarsa siz üzülmeyin. Size düşen sadece tebliğ etmektir. Siz onların üzerinde bir hafız değilsiniz, muhafız bir bekçi değilsiniz. Allah Azze ve Celle müminleri teselli etmektedir. Hazreti Peygamber'in şahsında hitap ona olsa bile esas itibariyle bütün ümmete, bütün Müslümanlara, bütün İslam davetçilerine hitap edilmekte. Ve size düşen tebliğdir. Kafirlere karşı yapmanız gereken şey budur. Siz o görevi yerine getirdikten sonra onlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, kendileri bilirler. Daha evvel de ifade ettiğim gibi in aleyke illel belag şeklindeki bazı ayetlere dayanarak sana düşen ancak tebliğdir şeklindeki ayetlere, bu manaya gelen ayetlere dayanmak suretiyle Tebliğ yaptığı zaman görevini yapmış olduğunu zannedenler aldanıyorlar. Bu ayet kafirlere karşı olan vazifemizi belirlemektedir. Kafirlere karşı olan vazifemiz bundan ibarettir. Mekke'de gelen sureler bu şekilde ifade eder. Kafirlere karşı vazifemiz onları tebliğ etmektir ama onların içerisinden iman edenlere karşı vazifemiz ne olacak? Bu gibi ayetler peygamberimize teselli için gelmişti. Tek vazifen budur demek için değil. Başka bir vazifen yok demek için değil. Hazreti Peygamber yalnızca tebliğ mi yaptı? Tebliğ yaptıktan sonra iman etmiş olanları aldı, eğitim yaptı. Onları Darül Erkamlarda eğitti. Sonra onları teşkil etti, cemaat haline getirdi ve onlara vazifeler yükledi. Demek ki Hazreti Peygamber sadece tebliğ yapmadı. Eğitim ve cemaat eğitim yaptı ve bir cemaat meydana getirdi. Bir din ki bütün dünyaya hakim olmak isteyecek. Bir din ki yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve düzen Allah'ın düzeni olana kadar bütün dünyada onlarla savaşınız diyecek ve sonra da bunu sadece tebliğ ile yapacak. Bu makul müdür? Yeryüzünde bunca zalimler, diktatörler, onlar o saltanatı bırakırlar mı? İşte son 1-2 yılda bunları daha çok görüyoruz. Haddi zatında bu insanlık tarihi boyunca var. Hiçbir Firavun, hiçbir Nemrut saltanatını kendi eliyle, kendi isteğiyle bırakmamıştır. Onlara karşı mücadele verilsin diye Allah Azze ve Celle peygamberler göndermiştir. Yoksa onlar kendi elleriyle o saltanatı bırakacak değildirler. Alışmışlardır rahata, alışmışlardır milletin malını yemeye, alışmışlardır şana şöhrete, alışmışlardır saltanata. Bütün bunları yıkmak için gönderilmiş olan bu dinin bu vazifeleri sadece ve sadece tebliğ ile gerçekleştirmesi mümkün müdür? Bu ayetler kafirlerle ilgili olarak geldi. Allah Azze ve Celle peygamberin teselli etmek için bunları gönderdi. Ey Resulüm, sen anlatıyorsun ama onlar inanmıyorlar diye kendini helak mı edeceksin? Sana düşen tebliğ etmektir. Gerisini Allah'a havale et. Görecekler yakında. Allah'ın azabı geldiği zaman o zaman anlayacaklar. Yoksa iman edenlerle birlikte başka türlü çalışmalar yapma manasında değil. Hazreti Peygamber bir cemaat meydana getirmiş ve o cemaattekileri de görevlendirmiş idi. Kimini Habeş'e gönderiyordu, kimini Yemen'e, kimini başka yerlere. Bu şekilde bir devlet, bir medeniyet meydana getiriyordu. Böyle bir teşkilatlı çalışması olmasaydı Medine'de bir devlet, bir medeniyet meydana getirebilir miydi? İşin kolayına kaçanlar, ayetleri bile bile yanlış anlamak isteyenler, göz göre göre Kur'an'ın emirlerini görmezden gelenler, Allah Azze ve Celle kitabında birlik beraberlik içerisinde kafirlere karşı mücadeleyi emrettiği halde bunu bilmelerine rağmen, Hazreti Peygamber'in hayatı meydanda, onu bilmelerine rağmen yine de bugün görevini yapmak istemeyenler, bir takım mazeretlerin arkasına sığınmak isteyenler, işte ben tebliğ yapıyorum, görevimi yapmış oluyorum derler. Halbuki görevleri sadece tebliğ değildir. Kafire karşı ilk vazifemiz tebliğdir elbette. Ancak onların içerisinden iman edenler olacak. O zaman onlarla birlikte eğitim yapmak, onları eğitmek ve ondan sonra onlarla birlikte bir medeniyet meydana getirmek. İşte Allah Azze ve Celle'nin müminlere yüklediği vazife budur. Onlar bunu görmezden gelmek istiyorlar. Bu kadar ayetleri, Müslümanların cihad etmesi gerektiğini emreden ayetleri, kafirlere karşı toplu birlikte mücadele etmeyi emreden ayetleri ve hadisleri nasıl açıklayacaklar? Allah-u Teala gerek kitabında gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ve hayatında bunu göstermiştir. Bir dava adamının tek vazifesi tebliğ olamaz. Tebliğ ilk vazifesidir. Böyle anlamak isteyenler her zaman olmuştur. Tarih boyunca ayetleri yanlış anlamak isteyenler her zaman oldu. İşin kolayına kaçmak isteyenler her zaman oldu. Benim babam da şeyhdi, dedem de şöyleydi diyenler her zaman oldu. Bedava cennet arayışı içerisinde olanlar her zaman olmuştur. Ama Kur'an da şahittir, sünnet de şahittir. Tecrübeler de şahittir ki cennet ucuz değildir. Her ne kadar bu şekilde kaçamak yollara başvursalar bile görevlerini ihmal edenler, cemaat olmaya karşı olanlar, cemaat olmamak için ayetleri bu şekilde yorumlama ihtiyacı duyanlar, işte sana düşen tebliğdir ayetine dayanarak ben tebliğ görevimi yapıyorum, görevlerimi yapmış oluyorum diyenler, başka ayetleri görmek istemeyenler, o zaman mesela diyelim ki Kur'an'da namaz kılın buyuruyor, sadece o ayeti görelim, başka ayetleri görmeyelim, mesela zekat vermeyelim, hacca gitmeyelim, oruç tutmayalım, olur mu? Madem ki bir ayeti görmek, diğer ayetleri görmemek caizmiş, o zaman onu da öyle yapalım, olmaz mı? Allah Azze ve Celle onların kalplerindeki zafiyeti bilmektedir. Onların kaçamak yaptıklarını Allah bilmektedir. İnsanları kandırabilirler mi bilmiyorum ama Allah'ı kandıramayacakları meydandadır. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabında defalarca kafirlere karşı mücadeleyi anlatır. Böylesi yanlış anlayışlara fırsat vermemek için. Buna rağmen bile böyle anlayanlar oldu. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاِنَّا اِذَا اَزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. Muhakkak ki biz insana kendi katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir. Kendi katımızdan bir rahmet veririz ona, onunla sevinir. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtıyor kitabıyla. Bu kitap namazı anlatmaktan çok insana insanı anlatır. Bu kitap zekatı anlatmaktan çok insana toplumu anlatır. İnsan psikolojisini ve toplum psikolojisini anlatır. İnsanı tanımak isteyenler bu kitabı tanımak zorundadırlar. Bu kitap namazı uzun uzun anlatmadığı halde insana insanın özelliklerini anlatır. İnsanı tanımak isteyen bu kitabı okumalı. Bu kitabı tanımadan psikolog olamaz. Bu kitapta insanla ilgili mutlak ve hatasız bilgiler var. Çünkü yaratan tarafından gönderilmiştir. Madem ki yaratan tarafından gönderilmiştir, o halde insanla ilgili bilgilerinde hata olması mümkün değildir. O yüzden insanı tanımak isteyen evvela bu kitaba bakmalı. Bu kitaba bakılmadığı içindir ki bütün bilimler gelişti, insanla ilgili bilim gelişmedi. Maddeye baktılar çünkü. Madde sayesinde zengin olacaklardı. Daha rahat yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Hep matematiği, fiziği, kimyayı geliştirdiler. Mühendislik ilimlerini geliştirdiler. İnsanla ilgili bilim pek gelişmedi. Şu anda yeryüzünde en az gelişmiş olan bilim hangisidir deseniz, psikoloji ilmidir diyebiliriz. İnsanı tanıma ihtiyacı duymadılar. İnsanı tanımadan insana medeniyet esasları koydular ve insanı saptırdılar, hata ettiler. İnsana zarar verdiler. Topluma zarar verdiler. İnsanı tanımayanlar insana kanunlar koydular. Halbuki Allah Azze ve Celle burada insana insanı tanıtıyor. İnsanda böyle bir psikoloji var deniliyor. Böyle bir sıfat var insanda. Allah'tan bir rahmet geldiği zaman, işler rast gittiği zaman sevinir. Allah Azze ve Celle hastalığını iyileştirdiği zaman sevinir. Allah Azze ve Celle kendisini mal mülk sahibi yaptığı zaman sevinir. Allah Azze ve Celle onu istediği şekilde evlendirdiği zaman sevinir. Tarlasından güzel mahsul çıktığı zaman sevinir. İş yerinde güzel bir ciro çektiği zaman sevinir. Fakat aynı insan bir takım musibetlere uğradığı zaman da hemen isyan eder. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtır. İnsan böyle bir taraftan sevinen, güzel olaylar olduğu zaman sevinen, ama diğer taraftan ve in tusibhum seyyi'e, kendisine yani onlara bir takım seyyi'eler, kötülükler isabet ettiği zaman, bu kötülükler de aslında yine Allah'tan gelen kötülükler değil. Bima kaddemet eydihim. Kendi ellerinin sebep olduğu günahlar sebebiyle, kendi elleriyle yapmış oldukları, takdim ettikleri, Allah'a ne takdim etmeleri gerekiyordu, onlar ise ne takdim ettiler? Onlar Allah Azze ve Celle'ye yakışacak şekilde hayırlı ameller işlemeleri gerekirken, seyyieler yaptılar, kötülükler yaptılar ve bundan dolayı da kötülükle karşılaştılar. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımıza da seyyi eder, Allah'tan buna karşılık olarak gelmiş olan cezaya da seyyi eder. Bizim yaptıklarımız da seyyiedir, Allah'ın buna karşılık verdiği de, yani haksızlık yapılmamaktadır. Seyyiye yapanlara seyyiye ile ceza verilmektedir. Allah Azze ve Celle adaletsizlik yapmıyor. Rahmetinden güzel şeyler veriyor. İnsan layık olduğu için değil. O yüzden ayette öyle buyuruyor. Rahmetimizden onlara bir takım güzel şeyler verdiğimiz zaman, onları nimetlendirdiğimiz zaman, işte o zaman feriha biha, onlarla sevinirler. Rahmetimizden vermiştik halbuki onları, şükredeceklerine yalnızca sevinirler yani. İnsan psikolojisi o anda Rabbinin kendisine verdiğini unutur. Rabbini unutan insanın halini tasvir ediyor Kur'an. Bizim katımızdan, kendi katımızdan yaptığı amellere karşılık olarak değil yani. Kendi katımızdan, lütfumuzdan ona verdiğimiz zaman, güzel şeyler verdiğimiz zaman, kendi katımızdan verdiğimiz zaman, yaptıklarına karşılık olarak değil, cennet yaptıklarımızın karşılığı olmadığı gibi, bu dünyada verilen güzel şeyler de aslında yaptıklarımızın karşılığı değil. Çünkü Allah Azze ve Celle rahmetinden vermektedir. Allah'ın insana vermiş olduğu imkanları hesaba katacak olursanız, insanın yapmış olduğu şeylerin ne kadar az olduğunu görürsünüz. Allah insana bu kadar şeref vermiş, bu kadar imkanlar vermiş, bu kadar nimetler vermiştir. Ve sonra insanın buna karşılık yapmış olduğu güzel şeyler ne kadar da azdır. Ne kadar çok nimetlerle teçhiz edilmektedirler. Her gün nimetlendirilmektedirler. Kendilerine sağlık verilmiştir, vücut verilmiştir, her şey verilmiştir. Bütün bunlara rağmen insanın yapmış olduğu şey ne kadar da azdır. Dolayısıyla insan ben şu yaptıklarım ile bunları kazandım, bunları hak ettim diyemez. Çünkü daha verilenin bile hakkını vermemektedir. O yüzden sadece cennet hakkımız değil, yani cennet yaptıklarımıza karşılık olarak verilmediği gibi, cenneti hak etmediğimiz gibi, cehennemi hak edenler cehenneme girmektedirler. Ama cennete ise cenneti hak edenler değil, Allah Azze ve Celle'nin lütfunu hak edenler, rahmetini hak edenler girmektedirler. Biz amellerimizle Allah'ın rahmetini celbederiz. O rahmeti kazanırız. Merhametinden istifade ederiz. Amellerimiz bunu sağlar. Ya Rabbi bir şeyler yapmaya çalışıyorum, görüyorsun demektir bunun manası. Ya Rabbi senin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum, yalan yanlış da olsa, eksik de kusurlu da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bunun için ben affet demek bunun manası. Yoksa ben bunları yaptım, cenneti kazandım demek değil. Onlarla insan rahmeti kazanıyor. Rahmet ile Allah insanı cennetine kabul ediyor. Çünkü insan ne kadar güzel şeyler yaparsa yapsın bir gözün hakkını bile veremez. Kulağın hakkını veremez. Elinin ayağının hakkını veremez. Dolayısıyla nasıl olur da cenneti kazanabilir? Yaptıklarımız ile cenneti kazanmadığımız gibi. Yaptıklarımız ile aslında bu dünyada bize verilen nimetleri de hak etmiyoruz ve kazanmıyoruz. O yüzden Kur'an öyle buyuruyor, kendi katımızdan bir rahmet olarak verdiğimiz, kendi katımızdan bir rahmet olarak verdiğimiz o şeyi aldığı zaman, feriha biha, onunla hemen sevinir, şükredeceğine kendinden bilmeye başlar. Yahut da yalnızca sevinmeyi düşünür, şükretmeyi düşünmez. Halbuki o anda yapması gereken şey şükretmek idi. Kendinden bilmeyip, ey Rabbim, benim kabiliyetlerim ve benim yaptıklarım bunu kazanacak kadar değil. O kabiliyetleri de yine veren sensin ama onunla yaptıklarımla bunu kazanmam mümkün değil. Sen bunu kendi katından verdin bana, ben bunu biliyorum. Bu kadar eksiklerime, kusurlarıma, tembelliklerime, acizliklerime rağmen, gafletime rağmen yine de sen verdin, ben bunu biliyorum diyeceğine yalnızca sevinir, o kadar. Belki sevincini insanlarla paylaşır ama Rabbi ile paylaşmayı unutur. Güzel bir şey olduğu zaman belki insanlara telefon açar, onları haberdar eder, şöyle oldu, böyle oldu der, onlarla paylaşır. Belki de övünmek için bunu yapar. Halbuki asıl övmesi gereken Rabbidir. Rabbini övmeyi unutur. Gafil insanın halidir bu. Allah Azze ve Celle insanı anlatıyor bize. Ve insanı anlatırken de insan diyerek söylüyor. Belli bir insanın adını vermiyor. Bu şekilde bize Allah Azze ve Celle tenkit ederken bir insanın adını vermeden tenkit etmeyi öğretiyor. Genel olarak konuşmayı öğretiyor. Evet, bazen bazı zalimlerin ve bazı kafirlerin, bazı fitnecilerin, fesatçıların adını vermek icap eder. Milletin onlara karşı temkinli olabilmesi, dikkatli olabilmesi, onlar tarafından saptırılmamaları için belki o şekilde onların isimlerinin verilmesi uygun olur. Fakat genellikle bu uygun değildir. Allah Azze ve Celle Allah olduğu halde, Rabbul Alemin olduğu halde yine de bir kafirin adını vermek suretiyle o şekilde hitapları çok azdır. Firavun gibi, Nemrut gibi bazılarından bahsettiği olmuştur. Ebu Leheb gibi bazılarının ismini verdiği olmuştur. Ama isim ne kadar da az geçmektedir Kur'an'da. Tenkit edilen adamların isimleri ne kadar da az geçiyor. Takdir edilen peygamberler, salihlerden bazılarının ismi geçiyorsa da tenkit edilenlerin isimleri çok az geçmektedir. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtırken de genel olarak tanıtıyor. Yani birçoğunuzda bu özellik var denilmek isteniliyor. Sadece Ahmet'te, Mehmet'te değil, birçok insanda bu özellik var. Kendi katımızdan bir rahmet ona tattırdığımız zaman feriha bihe, hemen onunla seviniverir. Ferahlanır. Ve adeta belki birçokları kendinden bilir. Ve dünkü sıkıntısını unutur. Ne kadar zorlanıyordu halbuki, bir türlü yapamıyordu halbuki, ne kadar uğraştı yapamadı, başaramadı, beceremedi. Onu unutur ve şimdi şükür zamanıdır, şükretmeyi yine unutur. Geçmişini unutan, beceriksizliklerini unutan, acizliklerini unutan, gaflete düşmüş adam, o nimet kendisine verildiği zaman yine unutmaya devam eder. İnsan unutkan bir varlıktır. Dünkü beceriksizliklerini unutur. Dün bir türlü nasıl oluyordu, yapamıyordu. Ne yaptıysa bir türlü olmuyordu. Fakat sonra birdenbire kendiliğinden oluverdi. Bunu unutuverir. Ve onunla sevinir. Sadece sevinmeyi düşünür. Geçmişi düşünmez. Unutuverir. Aynı insan kendi yaptıkları sebebiyle Allah'tan bir musibet olarak da değil,
Bime kaddemet eydihim, kendilerinin takdim ettiği, sunduğu o günahlar sebebiyle, yaptıkları o günahlar sebebiyle onlara bir seyyiem isabet ettiği zaman, bir musibetle karşılaştıkları zaman, o zaman ne yaparlar? Ve in tusibhum seyyiatun bima kaddemet eydihim, ellerinin takdim ettiği o günahlar sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman, fe innel insane kafur, insan nankörlük yapar. Muhakkak ki o durumda insan hemen bir kafur olur. Kafir kelimesi de aynı harflerle yazılmaktadır. Kök harfleri yani aynıdır. Kafir örten demek. Çiftçi tohumu toprağa atar ve üzerini örter. O yüzden çiftçiye de kafir denmiştir Arapçada. Fellah da denir. Ama yapmış olduğu şeyden dolayı, örttüğü için hakikati örten adama da kafir denir. Çiftçi toprağı örttüğü için, lügat manasıyla, ıstılahi manasıyla değil, sözlükteki manasıyla kafir olmaktadır. Tohumu örttüğünden dolayı. Kafir de ona benzetilmiştir. Kafir de hakkı örttüğünden dolayı ona da kafir denilmiştir. Hakkı örtbas eder. Bunun bir manası da nankörlüktür. Zaten nankörlük hakkı inkar değil de nedir ki? Nankör olan insan Allah'ın hakkını inkar etmiş olmuyor mu? Allah'ın kendine bir sürü hakları olduğu halde bir musibetle karşılaşıverse Allah'ın onca iyiliğini unutuverir ve bir kafur oluverir. Kafirden de şiddetli, pek nankör yani. Kafir nankör, hakkı örtbas eden. Fakat kafur ise ondan da beter. Nankör olan adam, pek nankör olan. Ve nankörlük yapıverir. Bu benim günahım sebebiyle diyeceğine, kendi takdim ettiklerim sebebiyle bu başıma geldi diyeceğine, nankörlük yapar ve geçmişte Allah'ın kendisine vermiş olduğu onca nimeti unutur. Nankörlük bu değil midir? Geçmişte verilenleri unutmak, geçmiş günleri unutmak nankörlük değil midir? Bir arkadaş bir arkadaşına nankörlük etse, geçmiş güzel günleri unutuverse nankörlük yapmış olmaz mı? Çocuk babası tarafından mesela biraz babası kendisine kızmış olsa, biraz ona karşı öfkelenmiş olsa, çocuk hemen babasını terk etse gitse buna nankör evlat denilmez mi? Geçmiş günleri unutan adama nankör denilmez mi? İşte bu adam da öyle. Allah'ın kendisine vermiş olduğu onca nimeti unutur ve bu şekilde nankörlük yapıverir. Neymiş, bir seyyiye ile karşılaştı. Allah Azze ve Celle kendisinin bu kadar günahlarını bağışlamış. Bunca günahına rağmen her gün rızkını göndermiş. Ve kendisinin bunca günahına rağmen insanlar arasında onu rezil etmemiş. Nice günahlarımız vardır ki ancak biz ve Allah biliyor. Ve meleklerimiz biliyor. Allah Azze ve Celle onları saklıyor Settar ismiyle. Bu da bir nimettir. Sadece ekmek yemek hatırlanılmamalı. Nimet denildiği zaman Allah'ın günahlarımızı örtbas etmesi, Settar ismiyle muamele etmesi de bir nimettir. Ya bütün günahlarımızı ortaya koysaydı, bütün bunları unutur. Bütün çeşitleriyle bütün nimetleri unutur ve hemen nankörlük ediverir. Fecr suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, insanı orada da tanıtıyor. Kur'an zaten insana insanı tanıtmak için ve insana yol göstermek için, insana insanı tanıtır ki, ey insan, sen böyle bir varlıksın. Ben seni tanıyorum ve sana uygun bir nizam gönderiyorum. Seni tanıyorum ve ben seni terbiye edeceğim. Çünkü ben senin Rabbinim. Terbiye edeninim. Hazreti Peygamber öyle buyurur. Rabbim beni terbiye etti. Ve ne güzel terbiye etti. Çünkü o Rab'dir. Rab zaten terbiye edendir.
İnsana insanı tanıtır ki ey insan senin zayıf noktaların var. Bunu bil. Sende nefis var. Bunu bil. Sen şeytan tarafından kandırılırsın. Bunu unutma. Sana bir takım özellikler verdim ben. Bazı yönlerin güçlü, bazı yönlerin zayıf. İmtihan için böyle yarattım seni. O zayıf yönlerini güçlendireceksin. Nefsine karşı mücadele vereceksin. Akıl verdim sana. Allah'ın verdiği onca nimeti biliyorsun, aklınla anlayabiliyorsun. Akıl verdim sana ama sana nefis de verdim. Aklınla nefsine karşı mücadele edeceksin. Sana kitap da gönderdim, peygamber de gönderdim. Bunlarla nefsine ve şeytanına karşı mücadele edeceksin. Ve o zayıf noktalarını güçlendireceksin. Doğru olanı nefsine kabul ettireceksin. Aklınla nefsine bunları kabul ettireceksin. Ve işte o zaman sırat-ı müstakim üzere gideceksin ve o zayıf noktaların sana zarar vermeyecek, seni yükseltecek. Sen ne kadar o zayıf noktalarını halledersen o kadar yükseleceksin. Yükselmen için sana bu şekilde zayıf noktalar verildi. O zayıflıklarını halledeceksin ve o şekilde yükseleceksin. Yükselmenin başka yolu yok. Eğer kamil olarak yaratılmış olsaydı insan, bütün özellikleri tam ve kamil olmuş olsaydı, hiçbir cihetten nakıs olmasaydı, o zaman insan neyin mücadelesini verebilirdi ki? Tam manasıyla kamil bir varlık olsaydı, o zaman neyin mücadelesini verecekti? Neyle imtihan olacaktı? Allah Azze ve Celle insanı bazı yönlerden nakıs yarattı. Bu şekilde insan kendisiyle mücadele etsin. Mücadele içerisinde yarattık buyuruyor Kur'an. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Bu şekilde meşakkat içinde olacak. Bu tür özellikleriyle mücadele edecek ve kendi kendisini aşacak. Ve kemale doğru ilerleyecek. Yükselecek, yükselecek ve meleklerden üstün bir hale gelecek. Bu bedava verilmiyor. Bu makam insanoğluna bedava verilmiyor. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtır. Daha vahyin başlangıcında bu böyle başladı. Hatırlayın İkra'yı. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Alak suresinin 5 ayeti. 1. ayetinde Allah Azze ve Celle insana Rabbini tanıtır, kendisini tanıtır. İkra ama nasıl ikra? Bismi rabbikellezi halak. Yaratan bir Rabbin var. Hem yaratıcıdır hem de Rab'dir. Seni terbiye edecek olandır, sana kanun koyacak olandır. Yaratan Rabbinin adıyla oku, kafana göre okuma. Yaratan bir Rabbin var, onun adıyla oku. Allah Azze ve Celle 1. ayetinde kendini tanıtır. Hem yaratıcınızım, hem de kanun koyanınızım. Ben sizin Rabbinizim. Sadece yaratıcınız değilim, aynı zamanda Rabbinizim der. Sonra 2. ayette insana insanı tanıtır. Ben buyum der 1. ayette. Yaratıcınızım ve Rabbinizim. Siz de busunuz. Alaktan yarattı Allah sizi. Spermden, spermle embriyonun birleşiminden, spermle yumurtanın birleşiminden meydana gelen embriyodan yarattı sizi. Alak yani. Halakal insane min alak. Sizi Allah alaktan yarattı. Ey insan sen busun. Daha ilk ayetlerde Allah Azze ve Celle 1. ayetinde kendisini tanıtır insana. Yani Rabbini tanıtır. 2. ayette de insana insanı tanıtır. Ben buyum sen de busun der. Bunu unutmamalısın. Ne kadar güzel bir başlangıçtır. Ve böylece bu 2 ayet ile adeta Kur'an özetlenir. Allah Azze ve Celle bu gelecek olan kitabı
Kitabın Allah'ı tanıtacak olan bir kitap ve aynı zamanda insana insanı tanıtacak olan bir kitap olduğunu anlatmak ister. Bu kitap böyle bir kitap olacak. Size Rabbinizi tanıtacak. Kainatın en büyük gerçeğini size o tanıtacak. Siz Rabbinizi merak etmiyor musunuz? İşte bu kitap size onu tanıtmak için ve aynı zamanda siz yolunuzu bulamazsınız. Size sizi tanıtmak istiyor bu kitap. Nasıl ki daha vahyin başlangıcında bile Allah kendini tanıttı ve insana insanı tanıttıysa, kitap boyunca bu devam etmiştir. 23 sene boyunca binlerce ayet Allah'ı tanıtmış ve insanı tanıtmıştır. Çünkü insanın zaten yeryüzünde en temel olarak iki tane vazifesi var. Birisi Rabbine karşı olan vazifesi, bir de mahlukata karşı olan vazifesi. Onun içerisinde kendisi de var. Rabbine karşı sorumluluğu ve kendisine karşı olan sorumluluğu. Mahlukata karşı olan sorumluluğu. Dolayısıyla Kur'an elbette ki insanı ele alacak. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Tabii ki insana insanı tanıtacak. Zaten konusu insandır. Kur'an'ın konusu kainatın padişahı olduğu gibi aynı zamanda onun halifesi olan insandır. Allah Azze ve Celle kitabında değişik yerlerde insandan bahseder. Hatta insan suresi bile var Kur'an'da. İnnel insane li rabbihi lekanut buyurur Kur'an. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Sadece nankör de değil. Faul vezninde getirilmiş ayet. Kanut kelimesi faul vezninde mübalağa için pek nankördür manasına gelsin diye. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Çünkü Rabbinin kendi üzerindeki nimetleri sonsuzdur. Ve o kadar nimete karşı nankörlük ettiğine göre o halde tabii ki pek nankördür ya. Çünkü Rabbinin kendisine karşı nimetleri sonsuzdur. Ve bunlardan başka bir de cennetini vaat etmektedir. Hem de yeryüzünde insana insanca hayatın yolunu göstermektedir. İnsanın en önemli ihtiyacı sırat-ı müstakim üzere medenice yaşamaktır. Ve insana eğer bu nimeti bahşetmeseydi, en büyük nimetten mahrum etmiş olacaktı. İnsana doğru yolu da gösterdi. Sadece vücut vermedi. Sadece ekmek yemek vermedi. Sadece insanı gökten ve yerden muhafaza etmedi. Sadece insana hava vermedi. Havayı her gün temizleyip vermedi. Güneşi doğurup batırmadı. Yağmuru indirmedi sadece. Aynı zamanda yol da gösterdi. Bundan daha büyük nimet ne olabilir? Ama insan bütün bunlara karşılık pek nankördür. Bunca nimet inkar edene elbette ki çok nankör denilecektir. Ya ne denilecektir? Ve Kur'an insana değişik ayetlerde insanı tanıtır. Burada geçen ayete benzer bir şekilde Fecr suresinde de buyurulur ki فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsana gelince insan Rabbi onu sınadığı zaman, iptila ettiğinde, onu denediği zaman, sınadığı zaman ve onu ona ikram ettiği zaman, kendi katından ikramda bulunduğu zaman فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ve onu nimetlendirdiği zaman فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ der ki Rabbim bana ikram etti. Allah ona ikram ettiği zaman der ki Rabbim bana ikram etti. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Ve onu iptila ettiğinde, denediğinde, sınadığında, onun rızkını daralttığı zaman, onu sınamak için, onun rızkını daralttığı zaman, فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Der ki, Rabbim bana ihanet etti. Allah insanı tanıtıyor bize. Siz busunuz diyor. Nankörsünüz. Size Allah verdiği zaman, nimetlerle sizi donattığı zaman dersiniz ki, Rabbi ekramen. Rabbim bana ikram etti. Biraz da yani ben kazandım, ben hak ettim demek istersiniz. Rabbim bana ikram etti. Yani başkasına değil, bana ikram etti. Yani ben layık oldum da o yüzden bana verdi. Öyle dersiniz. Ama Allah sizi yine imtihan etmek için size bazen de vermez, işleriniz rast gitmez ve kısar. Vallahu yakbit ve yapsut. Allah hem kısar hem açar. Allah hem basıttır hem kabittir. Hem açandır hem kısandır. Lehul esmaul husna. Bütün güzel isimler O'nundur. O'nun kısması da güzeldir. O'nun açması da güzeldir. O'nun kısar adı da güzel bir addır. Açar ismi de güzel bir isimdir. Yalnızca açması güzel değildir. El-Basit olması yalnızca güzel değildir. El-Kabit da güzeldir. Yerine göre kısar. İnsanı denemek için kısar ve bu şekilde kim imtihanı kazanacak ve şükretmeye devam edecek, kim de isyan edecek, nankör olacak, onu ortaya çıkartmak ister, sağlamla çürüyü bu şekilde ayırır. Şimdi söyler misiniz? El-Kabit ismi de güzel bir isim miymiş, değil miymiş? Bazen kısar, insan imtihan etmek için kısar. Ve bu güzeldir. Ne yapsa güzeldir. Yalnızca lütfu hoş değildir. Kahrı da hoştur. Yunus'un dediği gibi. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Lütfu hoştur. Onu anlatmaya gerek yoktur. Ama kahrı da hoştur. Çünkü o musibetlerle İnsanları imtihan eder ve insanları bu şekilde yükseltmek ister. O musibetler insanın yükselmesi içindir. Tıpkı hocanın imtihanda soru sorması gibi. Soruya kötü diyebilir misiniz? İmtihana kötü diyebilir misiniz? İmtihan olmadan nasıl yükseleceksiniz? İmtihansız yükselmek mümkün olmadığı gibi. Bu dünyada da Allah Azze ve Celle kullarını imtihan etmeden yükseltmiyor. Herkes layık olmalı, kendi cennetini kazanmalı, rahmeti kazanmalı ve rahmet ile cenneti kazanmalı. Ama bazen böyle imtihan gereği olarak nimetler elinden alındığında hemen nankörlük etmeye başlar ve der ki Rabbi ehenen, Rabbim bana ihanet etti. Bu ne çirkin bir sözdür. Rabbim bana ihanet etti, öyle mi? Allah ihanet eder mi? Allah Azze ve Celle insanın ne kadar adi bir varlık olabileceğine işaret ediyor. Allah ihanet etti, öyle mi? Verdi, verdi, verdi, verdi. Layık olmadığın halde verdi. Ve yine seni yükseltmek için bir gün vermedi. Dayanasın, sabredesin ve yükselesin istedi. Verdiği zaman diyeceksin ki Rabbim bana veriyor ki şükredeyim, öyle yükseleyim. Şükürle yükseleyim diye bana veriyor. Vermediği zaman da diyeceksin ki Rabbim sabretmemi istiyor. Sabredeyim ve o şekilde yükseleyim. Yine beni yükseltmek istiyor. Hep beni yükseltmek istiyor. Çünkü o rahmet sahibidir. Ve kullarının yükselmesini istemektedir. Onlara ebedi cennetini vaat etmektedir.
ebedi cennetinde onlara büyük nimetler hazırlamıştır. Ve o yüzden cennetin yüksek makamlarına onları davet etmektedir. Elbette ki cennetin yüksek makamları zor imtihanları gerektirir. Zor imtihanlar olmadan nasıl insan yükselebilir ki? İnsanlar imtihansız yükselmek istiyorlar. Sıkıntıyla karşılaştıkları zaman feryadı figan ediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı yükseltmek istiyor. Kulunu kemale erdirmek istiyor. Onu nakıs olarak yarattı, kamil yapmak istiyor. Kendini her gün tamamlasın istiyor. Ham madde olarak onu dünyaya gönderdi. Onunla bir motor yapmak istiyor. Bazı yerlerini kırpıyor. Fazlalıklarını buduyor. Bazı yerlerine şekil veriyor. Ve o ham maddeden bir motor meydana getiriyor. Yükseltiyor onu. Ama insan bunu anlamak istemiyor. Ve Rabbi ehanen diyor. Rabbim bana ihanet etti. Kur'an bizde böyle bir sıfat olduğunu anlatıyor bize. Dolayısıyla ey insanoğlu, kendini tanı ki içinden böyle duygular gelecek olursa yani kendine hakim ol, yoksa cehennemi boylarsın. Böyle duygular gelecek içinden. O anda isyan edesin gelecek. O anda kazanacaksın. Sabretmeyi başaracaksın. Bir kadının çocuğu ölmüştü. Kadın kabrin başında feryat figan ediyordu. Peygamberimiz de o sırada oradan geçiyordu. Ey kadın dedi, bağırıp çağırma, sabret. Kadın peygamberimizi tanımıyordu. Git başımdan dedi. Benim çocuğum ölmüş, sen bana sabret diyorsun. Söylemesi kolay. Bilmiyordu karşısındaki Resulullah'tır. Bilmiyordu karşısındaki tüm çocukları Fatıma dışında, tüm çocukları kendinden evvel ölmüş olan adamdır. Bilmiyordu karşısında bütün çocuklarının acısını görmüş olan birisi vardı. O anlamıyordu. Bütün acı çeşitlerini fazlasıyla çekmiş olan bir insan vardı karşısında. Tanımıyordu. Benim çocuğum ölmüş diyordu. Sen gelmişsin bana sabret diyorsun. Efendimiz baktı ki kadın kendisini tanımıyor. Seslenmedi. Gitti. Olay uzaktan görenler geldiler. Dediler ki biraz evvel sana birisi uğradı. O zat sana ne dedi? Bana sabret dedi, dedi kadın. Sen ne dedin dediler. Ben de kovdum onu dedi. Onun kim olduğunu biliyor musun dediler. Yok dedi. O Resulullah'tı dediler. Böyle söyleyince kadına, kadın kendi acısını unuttu. Peygamberimize karşı yapmış olduğumuz saygısızlıktan dolayı içine bir köz düştü. Çocuk acısını unuttu ve peygamberimizin arkasından koştu. Dedi ki ya Resulallah affet beni, ben seni tanımıyordum. İlk defa gördüm seni hayatımda. Hep adını duyuyorum ama hiç seni görmemiştim. Evvelden fotoğraf yok, televizyon yok. Bilmiyordum ya Resulallah affet dedi. Dediğin gibi davranacağım, sabredeceğim, isyan etmeyeceğim. Bağırıp çağırmayacağım, feryadı figan etmeyeceğim. Efendimiz buyurdu ki ey kadın sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Musibetin başa geldiği ilk anda olur. Yoksa günler sonrasında kafir de sabreder, fasık da sabreder. Ama muttakilere, salihlere gelince onlar musibetin başlarına geldiği ilk anda sabrederler. Muttaki ile facirin farkı budur. Salih ile facirin farkı budur. Allah Azze ve Celle onların arasını böyle ayırır. Kafir de sabreder, Müslüman da sabreder. Fasık da sabreder, muttaki de sabreder. Ama muttaki olanlar musibetin başa geldiği anda sabreder. Çünkü Rablerinden gelmiştir. Yunus'un dediği gibi derler. Ondan nasıl olsa o halde kahrı da hoştur derler. Mutlaka Allah benim derecemi yükseltmek istiyor bu olayla derler. Hakikaten de Allah onların derecelerini yükseltir. Peygamberimiz buyuruyor ki müminin haline şaşılır. Mümin ne kadar güzel bir insandır. Allah ona güzel bir nimet verir, ona şükreder. Ve bu şekilde derece kazanır, sevap kazanır. Allah ona bir musibet verir, sabreder. Yine bir derece kazanır. Ve bu müminden başkasına verilmez. Güzel bir olayla karşılaşsa derece kazanır çünkü şükreder. Kendince kötü gibi gördüğü bir olayla karşılaşsa sabreder. Hem de Rabbimin bunda bir muradı vardır der. Ya ben bir günahıma kefaret olsun diye, günahlarıma kefaret olsun diye Allah bana bunu verdi der. Sabreder. Ya Allah derecemi yükseltmek istiyor der. Sabreder. Ya Allah beni insanlara örnek yapmak istedi der. Sabreder. Her halükarda sabreder. Ama şundan ama bundan. Bu musibet başıma geldi. Birkaç sebepten olabilir. Ama sabreder. Bu şekilde derece kat eder. Bu müminin halidir. Güzel bir olayla karşılaşır, şükreder, derece kazanır. Kötü gibi gördüğü bir olayla karşılaşır, bir musibetle uğrar. Sabreder, derece kazanır. Allah Azze ve Celle bu şekilde kulunu her halükarda yükseltmek istemektedir. Bir seferinde nasıl ki Kur'an insana insanı tanıtıyorsa Hazreti Peygamber de bize tanıtıyor bizi. Kadınlara kadınları, erkeklere erkekleri. Bir gün kadınlara buyurdu ki ey kadınlar, Allah için çok sadaka verin. Çünkü cehennemliklerin çoğu sizdendir. Miraç'la ilgili hadislerde Efendimiz öyle buyurur. Cehennemliklerin çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm. Neden dediler ya Resulallah? Neden kadınların hangi hatasından kaynaklanıyor bu? İtiraz etmiyorlardı, soruyorlardı. Kendimizi tanıyalım diyorlardı. Tanıyalım ki ona göre davranalım. Zayıf noktamız neresi bilelim. Allah Resulü buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, sizler nankörlük edersiniz ondan dolayı. Kocalarınız size bir sürü iyilik yapar. Para kazanır size harcar. Para kazanır harcar. Para kazanır harcar. Başkalarına kuruş vermeyen insanlar bile çocuklarına, hanımına devamlı para harcarlar. Başka birisine belki 5 lira vermez ama evine her ay 1 milyar para harcar. Buna rağmen kocası onun bir sürü isteklerini yerine getirdiği halde bir günde ya canı sıkılsa bir şeye ya da parası olmasa onun bir dediğini de yapmayıverse senden zaten hiç iyilik görmedim ki dersiniz. Sizler böyle varlıklarsınız buyurdu. Zaten hayatım boyunca senden bir hayır görmedim ki dersiniz. İşte bu yüzden cehennemliklerin çoğu sizden, nankörlüğünüzden dolayı. Elbette ki her kadın için bu böyle değil. Müslüman kadın kocasının iyiliklerini unutmaz. Müslüman erkek de karısının yaptığı hizmetleri unutmaz. Karısının yaptığı yemekleri unutmaz. Karısının yıkadığı çamaşırını unutmaz. Karısının yıkadığı bulaşıkları unutmaz. Erkek için de nankörlük elbette ki söz konusudur. Tek kadınlar nankörlük yapmaz, erkekler de yapar. Karısı her gün güzel yemek yapsa, bir günde kötü yemek yapsa, zaten senin yemeklerin hiçbir zaman güzel değil ki der. Bir gün eline sağlık demez. Bu da nankörlük değil midir? İnsanda bu var. Rabbine karşı bile nankör olan adam, insan denen varlık. Adam deyince erkek değil. Erkek ya da kadın. İnsan Rabbine karşı bile nankör iken nasıl olur da insana karşı nankörlük yapmaz ki? Birisi size nankörlük yaptığı zaman ama talebeniz, ama çocuğunuz, ama arkadaşınız, üzerinde hakkınız olan bir insan size nankörlük yaptığı zaman bu ayeti hatırlayın. İnnel insane li rabbihi lekenut. İnsan Rabbine karşı bile nankördür. Sana karşı, bana karşı nankör olmuş çok mudur demelisiniz. İnsan Rabbine karşı bile nankörken bana nankörlük yapmış çok mu demeliyiz. Ve ben Rabbime karşı bile nankörlük yapabilecek olan bir varlığım. O halde anama, babama, hocama, kocama da nankörlük yapıyor olabilirim demelisiniz. Kur'an bana beni tanıtıyor. Bu ayet bana hitap ediyor demelisiniz. Ben Rabbime karşı bile nankörlük yapabilecek bir varlıkmışım demek ki. O halde ben insanlara kim bilir daha neler yapıyorum demeliyiz. Ayetleri hep kendimize anlamalıyız. Bana söylüyor demeliyiz. Kur'an, ey iman edenler, ya yuhallezin emen cütenibu minezzan der, zandan kaçının. O bu ayeti okur, filan adam şöyle zanda bulunuyor, şu şöyle zanda bulunuyor, şu şöyle zanda bulunuyor der. Ben şöyle şöyle zanda bulunuyorum diyeceğine hep başkalarını hatırlar. Ayetler hiç kendine hitap etmez. Böyle bir adama Kur'an ne yapsın? Kur'an der ki kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. O der ki filan şöyle çok gıybetçi, falan da şöyle çok gıybet ediyor. Hiç kendisini hatırlamaz ve o anda bile gıybet yapar. Hiç ayetler ona hitap etmemektedir. Bu adam değişmeyecektir. İstediği kadar Kur'an okusun. Her gün hatmetse Kur'an'ı, ahlakı değişmeyecektir. Çünkü Kur'an'ın kendisine hitap ettiğini düşünmemektedir. Her okuduğumuz ayet bize sesleniyordur. Öyle baktığımız zaman hayatımızı değiştirebiliriz. Sadece bir yönlü bakmayacağız. İki yönlü bakacağız. Bir başkaları açısından, bir de kendimiz açısından bakacağız. Allah-u Teala burada insanı anlatıyor bize. İnsan nankördür diyor özetle. Biz bunu okuduğumuzda birileri bize nankörlük ettiği zaman bu ayeti hatırlayacağız. İnsan zaten böyle bir varlık diyeceğiz. Ve insan Rabbine karşı bile nankörmüş, bana yapmış çok mu ki diyeceğiz, rahatlayacağız. Ama bu bir yönlü bakıştır. İkinci yönlü bakış da lazım. O da demin söylediğim gibi. Demek ki ben de böyle bir varlığım. Rabbime karşı bile nankör olabilecek kadar böyle nankör bir varlığım. Ben kim bilir daha insanlara karşı ne kadar nankörüm. Kim bilir anama babama ne kadar nankörlük yaptım. Kim bilir hocama kocama ne kadar nankörlük yaptım. Kim bilir ne kadar karıma, arkadaşıma, kardeşime nankörlük yaptım. Böyle bakmalıyız. O zaman Kur'an ahlakı bizde hasıl olabilir. İki yönlü bakmalıyız. Ve insana Allah kendi katından rahmetiyle muamele ettiğinde sevinen bu insan imtihan olsun diye kendi günahlarımız sebebiyle hem de o günahları Allah affedebilirdi. Ama o zaman biz değişmezdik. O günahlarımızın affını yapamayacağından, affedemeyeceğinden, rahmeti geniş olmadığından değil. bazen musibet verir. Musibet vermesi bizi bağışlayamadığından değil, bağışlayacak kadar rahmeti geniş olmadığından değil. Rahmeti geniştir, bunda şüphe yok. Kainata bakın ne kadar veriyor. Ne kadar veriyor. İnsana karşı ne kadar merhametlidir, şöyle bir bakın. Görürsünüz. Demek ki vermiyor olması yahut da bağışlamıyor olması, bir musibete bizi düçar etmesi rahmetinin az olmasından değil. Eğer her şeyimizi bağışlasa, hiç musibet vermese, o zaman insan hatasını nasıl anlayacak? Ve o zaman insan nasıl kemale doğru ilerleyecek? Nasıl kamil bir insan ortaya çıkacak? Atalar o yüzden demişler, bir musibet bin nasihattan iyidir. İnsan başka türlü anlamıyor yani. Atasözü, tecrübe edilmiş. Bin defa söylemişler, adam laf anlamamış, bir musibete uğramış, anlamış. Bunu görmüşler ve böyle söylemişler. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle nasihat ediyor ama anlamayana musibet de veriyor. Çünkü insan bin nasihattan anlamıyor ama bir musibetten daha iyi anlayabiliyor. Eğer nasihatlerden anlayacak olursak demek ki musibetlerden de kurtulabiliriz. Çünkü musibetler nasihatlerini anlamayanlara verilmektedir. Öyle bir arıza olmasa, öyle bir ilaç da verilmez. Hastalık olmasa ilaç yazılmaz. Doktor size hastalık tespit etmezse ilaç yazar mı? Allah'ın verdiği musibetler onun yazdığı ilaçlar gibidir. Onlar insanı tedavi etmek içindir. Nasıl ki gıda ayrıdır, ilaç ayrıdır. Elmayı, armudu yemek güzeldir. O gıdadır. Vitamindir. Ama hasta olan adama elma, armut verseniz iyileşmez. Hasta olana bazen acı ilaçlar verilir. Allah Azze ve Celle de öyle yapar. Bazen hasta olmuş adama acı ilaç verir, musibet verir. O bir ilaçtır bilen adam için. Onunla insan hatasını anlar. Onunla insan tekrar oturur ve düşünür. Ben ne yaptım der, hatasını anlar ve döner. Böylece Allah kulunu cehennemden kurtarır. Cehenneme doğru dört nala gitmektedir. Başka türlü anlamayacaktır. Kendisini iyi görmektedir. Allah Azze ve Celle onun başına o musibeti verir ki her şeyiyle mükemmel olmadığını anlasın. Kendini haklı görmektedir. Ama Allah katında haklı değildir. Onu Allah kuluna bu şekilde bildirir. Musibetlerin insanlara verilmesi Allah'ın kuluna haksızlıklarını ve günahlarını bildirmesidir. Ey kulum, senin şu yaptıklarından razı değilim demesidir. Ve özellikle Kur'an insandan bahsederken insanın bundan körlüğü üzerinde durmaktadır. Birçok ayette insanla körlüğü anlatılmaktadır. Çünkü insan denen varlık, evet birçok kötü ahlak olabilir insanda ama bunların içerisinde belki en kötüsünden kör olmaktır. Nankörlük şahsiyetsizliğe kadar gider. Yalnızca kötü ahlak değildir. Aynı zamanda şahsiyetsizliktir. Yalan söylemek nasıl şahsiyetsizlikse, cimrilik kötü ahlaktır. Ama yalancılık kötü ahlakın ötesinde bir şey. Kişiliksizliktir, şahsiyetsizliktir. Haset etmek kötü ahlaktır. Gıybet etmek kötü ahlaktır. Ama hıyanet etmek karaktersizliktir. Sözünde durmamak karaktersizliktir. Aynı şekilde nankör olmak kişiliksizliktir. Şahsiyetli insanlar kendi üzerinde hakkı olan insanların haklarını unutmazlar. Rablerinin en başta Rablerinin haklarını unutmazlar. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtıyor. Lillahi mulku semavati vel ard. İnsan böyle Rabbine karşı çok nankör ama kendi günahları sebebiyle musibete uğrar. Hemen nankörlük yapar ve geçmişte kendisine verilmiş olan onca nimetleri hepsini unutur. Ve Allah'ı unutur. Hatta Allah'ı suçlar. Yıllar önce bir yerden geliyordum. Herhalde bir 15-20 sene oldu. Şehirler arası otobüsle bir yerden geliyordum. Bir tesiste geceliğin mola verdiler. Gece saat 1-2 filandı. Millet ihtiyacı olanlar indiler. Hava çok soğuktu. Ben otobüsteydim. İnmedim. Baktım uzaktan birisi, bir kolu var bir kolu yok. Kolu kökünden kesik olan birisi. Var olan koluyla gökyüzüne doğru bakıyor ve kolunu böyle böyle yapıyordu. Bir şeyler söylüyordu ama ben duymuyordum. Sonra inenler otobüse bindiler. Kendi aralarında konuşuyorlardı. O adamın söylediği lafları konuşuyorlardı. Ve onlardan duydum. Adam Allah'ı suçluyor ve şöyle söylüyormuş. Ben sana ne yaptım ki sen benim kolumu aldın? Sen Allah'a ne verdin ki Allah sana bütün vücudunu verdi? Nankör adam. 2 metre boyu vardı. 120 kilo gelirdi. Hiçbir eksiği yoktu başka. Taş gibi birisiydi. Bütün vücudu sapasağlam. O bir eliyle bile birçoğumuzu dövecek kadar kuvvetli birisi. Allah kendisine el vermiş, ayak vermiş, gövde vermiş, dalak vermiş, böbrek vermiş, ciğer vermiş. Sen bir tane dişi yaptıramıyorsun, dünyanın parasını alıyorlar. Bir böbreğin olmasa bir böbreği sana kim verir? Bir gözün olmasa sana kim verir? Nankör adam, sadece bir kolu eksik, her şeyi tamam. Her gün yiyor içiyor üstelik. Demiyor ki ben Allah'a ne verdim ki Allah bana bunu eksik vermiş diyorum. Başkalarına neden tam verdin, neden bana eksik verdin? Başkalarına da başka şeyi vermiyor. Herkesin bir imtihanı var. Başkalarına da başka yönden imtihan ediyor. Senin başına gelmeyen musibetler onların başına geliyor. Sen onların çektiği çileyi çekiyor musun? Bir tek senin mi başına bir musibet geldi zannediyorsun? Allah Azze ve Celle herkesi bu şekilde yükseltmek istiyor. Sen ona sabredeceksin, ben başka bir şeye, öbürü başka bir şeye. Hepimiz bir şeylere sabredeceğiz ve bu dünyadan böyle göçüp gideceğiz. Bütün her şeyin tamam olsa ne olur ki sonuçta hepsi toprak olmayacak mı, hepsi çürümeyecek mi? 2 kolun olsa, 2 ayağın olsa ne olur ki toprak olmayacak mısın? Nankör. Bir kolu eksik diye bu şekilde konuşuyor. Allah Azze ve Celle kendisine nankörlük yapanlara kendisinin makamını hatırlatıyor. Bu ayette. Lillahi mulku semavati vel ard. Ey nankörler, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Size vermiyorsa bir şey için vermiyor. Vermiyorsa bir şey için vermiyor. Yoksa göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ve onun mülkünden hiçbir şey eksilmez. Bütün insanlara istemedikleri kadar verse, mülkünden zerre kadar bir şey eksilmez. Buradan alıp şuraya koyuyor. Anlamıyor musun? Buradan alıyor, şuraya koyuyor. Bir şey eksilmiyor. Ol dediği zaman tekrar olduru veriyor.
bu kadar ol, bu kadar yarattı, bir bu kadar daha ol dese hemen oluverir. Göz açıp kapayıncaya kadar. Mülkünden eksilmez. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun fe yekun. O bir şeyin olmasını istediğinde sizin gibi çalışmaz. Sadece ol der, olur. O kadar. Dolayısıyla size vermiyorsa bir sebebi var. Bu dünya mükafat dünyası değil, anlamıyor musun? Nice çalışkan insanlara az rızık veriliyor, görmüyor musun? Nice tembellere çok rızık veriliyor, anlamıyor musun? Bu dünyada her şey çalışmaya göre değil, görmüyor musun? Tilki en kurnaz hayvandır. Hayvanların içerisinden kurnaz olmasına rağmen en zayıf hayvan da odur. Görmüyor musun? Balık en akılsız hayvandır. Ama en semiz, en etli olan da odur. Anlamıyor musun? Bu dünyada verilen nimetler kabiliyetlerine göre verilmiyor. Çok zeki olduğun için veya olmadığın için değil, imtihan için bu şekilde yaratılıyor. Anlamıyor musun? Bu kadar göklerin ve yerin mülküne sahip olan Allah sana vermiyorsa, bana vermiyorsa bir şey var dememiz gerekmez mi? Ya bir günahımız var, ya layık değiliz. Kendimizi suçlamamız gerekmez mi? Yahut da Allah imtihan için şimdilik vermiyor. Derecemizi yükseltmek istiyor, sabrı öğretmek istiyor. Demek ki daha sabrı öğrenememişiz dememiz gerekmez mi? Öğrenmiş olsaydık Allah bir daha öğretir miydi? İmtihanda iyi not alan, sınıfı geçen adamı bir daha imtihana sokarlar mı? Eğer bir daha imtihanlara sokuluyorsak, demek ki o ders hala geçecek kadar öğrenememişiz. O yüzden hala verilmiyor. Ya sabrı öğrenmediğimiz için, ya günahlarımıza kefaret olsun diye, bazı günahlarımızın yüzünden geciktiriliyor da olabilir. Allah başkalarına örnek olsun diye vermiyor da olabilir. Henüz daha vakti saati gelmemiş olabilir. Şimdi verse hayırlı olmayacak belki de senin için. Belki de o yüzden vermiyor. Çiğ olan bir adama çok zenginlik vermek iyi midir? Akıllı bir baba, olgunlaşmamış çocuğuna malını, mülkünü teslim eder mi? Eğitim görmeyen askere içi dolu silah verilir mi? Eğitim görmeyen adama önemli sırlar verilir mi? Eğitim görmemiş, çiğ, ham olan insana nasıl ki bunlar verilmiyorsa, Allah Azze ve Celle belki bana bu yüzden vermiyor dememiz gerekmez mi? Lillahi mulkü semavati vel ard. Her şey onun. Göklerde yerde her ne varsa hepsi ona ait. Dolayısıyla onun bir şeye ihtiyacı yok. Hem rahmet sahibi hem de mülk sahibi vermiyorsa bir sebebi olmalı. Nice peygamberlere de vermemiş, günahlarından değil, insanlara örnek olsun diye, dereceleri yükselsin diye, daha çok sevap kazansınlar diye, kemale doğru yükselsinler diye. Öyle düşünmek icap eder. Lillahi mulku semavati vel ard. Buna Mekke'nin müşrikleri inanmıyor muydu ki? Allah-u Teala bu şekilde hitap ediyor. Onlar da biliyor yani, lillahi mulkü semavati vel arttır tabi. Gökler ve yer ve onlarda bulunanların hepsi Allah'ındır elbette. Bunu Ebu Cehil de söylüyor, Ebu Leheb de söylüyor. Allah Azze ve Celle bu bilinen meseleyi neden bir daha söylüyor? Ateist bir topluma gelmedi bu Kur'an. Allah inkar etmiyorlardı ki. Gökler ve yer Allah'ın değildir diyen yoktu ki Mekke'de. O zaman bu bilinen şeyi neden bir daha söylüyor? insanlara denilmek isteniliyor ki, ey insanlar, size verilmiyorsa Allah'ın mülkün az olduğu için değil, her şey O'nundur, başka bir sebep bulmalısınız. Aynı zamanda deniliyor ki insanlara, ey insanlar, madem ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir, o halde madem bunu biliyor ve itiraf ediyorsunuz, Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu kabul ediyorsunuz, o halde neden göklerin ve yerin mülkü olan, mülküne sahip olana gökleri teslim ediyorsunuz da yeryüzünü neden teslim etmiyorsunuz? Neden gökleri Allah'a bırakıyorsunuz da yeryüzünü neden Allah'a bırakmıyorsunuz? Neden göklerde Allah'ın dediğinin olmasına razı oluyorsunuz da yeryüzünde sizin üzerinizde Allah'ın dediğinin olmasına razı olmuyorsunuz? Hazreti İsa'nın dediği gibi, İncil sahipleri laik oldular, 2000 yıldır laiktirler ama İncil aslında laikliği reddediyor. İncil'deki şeriat kısmını çıkarıp attılar. Hayat ile ilgili hükümlerini kaldırıp attılar. Şeriatsız bir din, hükümleri olmayan ahkamsız bir din meydana getirdiler. Ama İsa Aleyhisselam'ın şu sözünü de İncil'den çıkarmayı unuttular. Madem ki hükümleri kaldırdınız, şu sözü de çıkaracaktınız, gözünüzden kaçtı öyle değil mi? Yektubune bi eydihim, elleriyle yazıyorlar. Summe yekulun haza min indillah, sonra Allah katından diyorlar. Elinizle yazarken bunu gözünüzden kaçırdınız ve onu da yazdınız. Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'de der ki, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yerde de, yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. İsa Aleyhisselam laikçe bakmıyormuş meseleye, bakınız. Gökleri Allah'a bırakıp yeryüzüne bizim dediğimiz olur demiyor. Göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Bu senin hakkındır. Çünkü lillahi mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Madem ki mülk O'nundur, O'nun dediği olmalı. Bu cümleyi gözden kaçırdılar. Yerde de senin dediğin olsun. Yerde Allah'ın dediğin olması için o kitapta Allah'ın hükümlerinin olması gerekir. Allah'ın hükümlerini kaldırıp attınız. Yerde Allah'ın dediği nasıl olacak artık? İncil'in şeriat kısmını kaldırıp attınız. İsa'nın hayatına İncil dediniz. Ellerinizle yazdınız, ondan sonra Allah'ın kitabı dediniz. İsa'nın hayatını Allah'ın kitabı yerine koydunuz. İncil yazarlarının yazılarına vahiy dediniz, ayet dediniz. Gözünüzden kaçtı. İsa Aleyhisselam böyle söylüyor. Yerde de senin dediğin olsun Allah'ım. Yerde nasıl olacak Allah'ın dediği? İncil'deki hükümleri kaldırır atarsanız, hayata karışmayan bir din meydana getirirseniz, o zaman Allah yeryüzüne nasıl hükmetmiş olabilir ki? Kanunları olacak, hükümleri olacak ki dünya ile ilgili, hayatımızla ilgili her alanda kanunları olacak ki yerde de onun dediği gerçekleşecek. O kanunlara uymak suretiyle. O kanunlar yoksa nasıl onun iradesi gerçekleşmiş olabilir ki yeryüzünde? Allah Azze ve Celle onlara bilmedikleri bir şey söylemiyor. Ama bunu söyleyerek bir şey hatırlatıyor. Lillahi mulku semavati vel ard. Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, ey bugün Ebu Cehiller, Ebu Leheblerim. Ey Allah'ı gökyüzüne hapsetmek isteyenler. Allah yalnız göklere mi sahiptir? Lillahi mulku semavat mı diyor sadece? Bir de vel art diyor, yerin de sahibi odur. Göklerde onun dediği olsun, razısınız öyle mi? Yağmur yağdırsın, güneşi doğursun, batırsın, dünyayı döndürsün, gökleri idare etsin, yıldızların bize çarpmasını engellesin, itme çekme kuvvetlerini yerleştirsin, uzaya kanunlar koysun, sizi her taraftan koruma altına alsın. O kadar, ama size karışmasın. Yeryüzündeki hayata müdahale etmesin. Hayata müdahale etmeyen bir Allah. Göklerin sahibi göğe karışan ama yere karışmayan bir Allah. Öyle bir Allah istiyorsunuz. Halbuki Allah yalnız göklerin değil, yerin de sahibidir. Lillahi mulku semavat değil, vel art aynı zamanda yeryüzünün de sahibidir. Yahluku ma yaşa, istediğini yaratır. İstediğini yaratır. İster size musibetler verir, ister size güzel şeyler verir. İster sizi nimetlerle imtihan eder, zenginlikle, ferah günlerle sizi imtihan eder, isterse sizi dar günlerle imtihan eder, fakirlikle imtihan eder. Yahluku ma yaşa. İster fakirlik yaratır, ister zenginlik yaratır. İlim sahibidir. Kime neyi vereceğini bilir. Yahluku ma yaşa. İstediğine istediği gibi kız verir, istediğine erkek verir. Yahabu limen yaşa'u inasa. İstediğine dişiler verir. Hibe eder. Yahabu. Vermek de değil, hibe etmek. Denilmek isteniliyor ki sizin hakkınız değil yani. Kız çocuğu istemeyenler. Onlar size Allah'tan bir hibedir. Allah'tan bir hibedir. Allah Azze ve Celle erkek çocuğu için de kız çocuğu için de yahabu ifadesini kullanıyor burada. İkisi de Allah'tan bir hibedir. Farkı yok yani. Yahabu limen yeşâ'u inâse. İstediğine dişiler verir. Ve yahabu limen yeşâ'u zukur. İstediğine de erkekler verir. İstediğini öyle, istediğini öyle. Kimse onun yaptıklarını sorgulayamaz. La yus'al amma yef'al. Yaptığından sual edilemez. Ve hum yus'alun. Ama insanlar sual edilirler. Sual edileceksiniz. Allah'ı sorgulayamazsınız. Neden bana hep kız verdin ya da oğlan verdin, erkek verdin diyemezsiniz. Allah'ı sorgulayamazsınız. Bu onun takdiridir. Takdir sorgulanamaz. O dünyanın hakimlerine benzemez. Dünyanın hakimlerinin verdiği hükmü temyize gönderirsiniz. Dünyada bile bunun bir sonu var. Bir yerden sonra artık daha fazla itiraz edemiyorsunuz ve sorgulayamıyorsunuz. İç aleminizde sorgulamaya devam edebilirsiniz ama mahkeme düzeyinde artık sorgulayamazsınız. Bir daha kontrol edilmesini istiyorum diyemezsiniz. Bir yerden sonra durdururlar. Allah'ınkini ise baştan itibaren sorgulayamazsınız. Çünkü Allah yeryüzünün hakimlerine benzemez. Hak sahibidir ve ilim sahibidir ve hata etmez. Kime neyi vereceğini bilmektedir. Ne hayırlıysa onu vermektedir. Size hayatta bir görev verilmiştir. Siz o görevinizi idrak edemeyebilirsiniz. Belki o göreviniz için size kız çocuklarının verilmesi gerekmektedir. Bilemezsiniz. Belki o görevinizin yapılabilmesi için erkek çocuklarının verilmesi gerekmektedir. Bilemezsiniz. Belki Allah size o kız çocuğundan vereceği torunlarla başka bir derece verecektir. Bilemezsiniz. Hazreti Meryem'in annesi kısırdı, hamile kalamıyordu. Dua etti, duasını Allah kabul etti ve hamile kaldı. Karnındakini adadı. Yıllardır beklediği çocuk, ilk ve son çocuğu, tek çocuk. Ve yıllar sonra nasip olmuş. Fakat Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharrara dedi. Rabbim karnımdakini bir hür insan olarak sana adadım. Onun bunun lafıyla değil, hür ve şerefli bir insan olarak sana adadım. Senin olsun. En kıymetli varlığımı sana adadım. Büyük kapılara büyük hediyeler götürülür. Benim de bundan başka daha kıymetli bir şeyim yok. Onu sana sunuyorum ey Rabbim. Erkek olacağını sanıyordu. Fakat kız oldu, Meryem doğdu. Dedi Rabbim, inni veda'tuha unsa. Ben onu kız olarak doğurdum. Ve leyse zekaru kel unsa. Ve erkek dişi gibi değildir. Yani daha fazla imkanlara sahiptir. Ben onu sana adamıştım. Ama adağımı devam ettiriyorum. Fetekabbel minni demişti daha evvel. Benden kabul buyur demişti ve adağından geri adım atmadı. Bilemiyordu. Bu adanmış olan çocuk, yeryüzünün en hayırlı kadınlarından, belki de en hayırlı kadını. Bazı alimlere göre Hazreti Fatıma ondan üstündür. Her neyse. Ya en hayırlı iki kadınından, üç kadınından birisi, ya da en hayırlı kadın. Bilemezdi anası, kızım yeryüzünün en hayırlı kadını olacak. Bilemezdi anası, benim bu kızımdan Allah kocasız bir şekilde bir erkek evlat dünyaya getirecek. Ve o 124 bin peygamberin içinde 5 büyük peygamberden biri olan Hazreti İsa olacak. Körlerin gözünü açacak Allah'ın izniyle. Ölüleri diriltecek Allah'ın izniyle. Böyle birisini Allah benim neslimden yaratacak. Belki o erkek olmasını istiyordu. Çünkü onu mabede adamıştı. Mabette, ibadethanede kız çocuğu nasıl olacak ki? Öyle düşünüyordu. O yüzden erkek olmasını istiyordu. Fakat bilemezsiniz, kızınız olur, kızınızdan Allah büyük bir insan meydana getirir. Kızınız olur, kızınız büyük bir insan olur, ondan büyük bir insan doğar. Nasıl bir vazife verilmiş size bilemezsiniz. Siz takdire razı olmalısınız. Size nasıl bir vazife verilmiş? Oğlunuzdan mı devam edecek hayırlı nesliniz? Kızınızdan mı devam edecek? İleride size verilmiş olan o vazifenin gereği olarak ne gibi çocuklarınız, torunlarınız, torunlarınızın torunları olması gerekiyor? Onları siz bilemezsiniz. Siz gaybı bilmiyorsunuz. Allah biliyor. Ona göre istediğine, istediğinden veriyor. Ev yüzevvicuhum zukranen ve inese. Yahut da onları tezviç eder. Yani o çocukları çift çift, yani ikiz olarak yaratır. Erkek ve dişi olarak. Bazen iki erkek, bazen iki dişi, bazen bir erkek bir dişi olarak onları böyle ikiz olarak yaratır. Ve yec'alu men yeşâ'u akîme. Kimini de kısır olarak kılar. Kısır kılar, çocuk vermez. İnnehu alîmun kadîr. O Allah alimdir ve kadirdir. Her şeyi bilendir ve her şeye kadir olandır. Allah Azze ve Celle her türlü yaratmaya kadirdir. Kimine kız verir, kimine erkek verir. Kimine hem kız hem erkek verir. Kimine de ikisini de vermez. Kısır olarak yaratır. Peygamberlerden de böyleleri var. Çocuğu olmayan peygamberler var. Yalnız kızı olan var. Lut aleyhisselam gibi. Yalnız oğlu olan var. İbrahim aleyhisselam gibi. Hem kızı hem oğlu olan var. Peygamberimiz gibi. Ne oğlu ne kızı olmayan peygamberler de var. Hiç evlenmemiş Hazreti İsa gibi. Yahya gibi. Allah Azze ve Celle kime neyi takdir ederse ona onu verecektir. Buna kimse müdahale edemez. Kullar burada Allah'a teslimiyeti öğrensinler isteniliyor. Allah'a teslimiyeti öğrenin ve Allah'ın dediğinden başka bir şey zaten olmayacak. Bari teslim olun, şeref kazanın, yükselin. Ne kadar itiraz ederseniz edin zaten onun kaderini değiştiremeyeceksiniz. Zaten onun takdirine müdahale etmeniz mümkün değil. İstediğine istediğini verir. Ve her şey bir hesaba göredir. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ Hem gökten suyu hem de her şeyi rastgele indirmiyoruz. Bir takdir var, bir hesap kitap var, bir kader-i ma'lum var. Bilinen bir hesaplama var. Allah ona göre indirir. Yağmuru da, çocuğu da, nesli de, nüfusu da. Allah'ın müdahalesine siz müdahale etmeyin. Allah'ın hükmüne müdahale etmeye kalkışmayın. Nüfusu ayarlamaya çalışmayın. Aile planlaması adı altında nüfus planlaması yapmaya kalkmayın. Allah'ın yarattığını engelleyemezsiniz. O vermek isterse verir, istemezse ne yaparsanız yapın vermez. Veriyorsa vardır bir hikmeti, vermiyorsa yine vardır bir hikmeti. Kul ikisinden de isteyebilir. İnsanız ama takdire razı olmalıyız. İkisinden de olsun diyebiliriz. İstemekte bir beis yok. Duada da bir beis yok. Ancak Zekeriya aleyhisselam böyle dua etmişti. Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe demişti. Ey Rabbim bana kendi katından bir tayyip, temiz bir zürriyet ver. İnneke semi'u dua, sen duaları işitensin. Ve Allah duasını işitmişti ve ona vermişti. Yahya'yı vermişti ona. Peygamberler de istediler. İbrahim aleyhisselam da istedi. Zekeriya da istedi. Fakat takdire razı olmak şartıyla. İstenilebilir ama takdire rıza göstermek şartıyla. Ne verilirse razı olmak şartıyla. Verilmediği zaman da yine razı olmak şartıyla. Allah Azze ve Celle her türlü yaratmaya kadir olduğunu anlatmak istiyor. İstediğime istediğimi veririm ve siz bunu engelleyemezsiniz. İstediğiniz kadar nüfusu planlamaya kalkın. Ben istersem nüfusunuzu yine arttırırım. Engelleyemezsiniz. Devranı döndürürüm, idarecilerinizi değiştiririm. Hatırlayın, yaşı müsait olanlar hatırlarlar 80'li yıllarda. Herkese bir veya iki çocuk reklamı vardı, hatırlıyor musunuz? Aile planlaması, aile planlaması, aile planlaması deyip duruyorlardı. Neredeyse 24 saat televizyonda bunun reklamını veriyorlardı. Son 15-20 yılda artık bunlar azaldı. Çünkü zaten az çocuk topluma kabul ettirildi. Ve onlar bu şekilde hedeflerine vardıklarını düşünüyorlardı ama yine de nüfus artmaya devam etti. Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi rastgele indirmemektedir. Ve korkanlar, aman ha aman, çok çocuğumuz olursa, nüfus artarsa aç kalırız diyenler düşünmüyorlar. 1920'lerde 10 milyon kadar nüfusumuz vardı. O gün mü daha bolluk vardı, bugün mü daha bolluk var? 80 milyon olmuşuz, daha rahat yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuzda bile kışın domates bulamazdık. Kışın yaz meyveleri olmazdı. Yaz bitkileri, sebzeleri olmazdı. Şimdi yazı kışı kalmış mı? Her zaman hepsi mevcut. Nüfus 8 kat arttığı halde üretim 100 kat artmıştır. Allah nüfusu 2 kat arttırır, üretimi 20 kat arttırır. İnsanlar bunun hesabını yapmazlar. Nüfusumuz artarsa toprak artmıyor ki derler. O zaman ne yiyip ne içeceğiz?
kıtlık olur zannederler ve bu yüzden çocuklarını öldürürler, kürtaj yaparlar. Mekke'nin cahiliye Arabını kınayanlar, çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri için kendileri bugün onu modern bir şekilde yapmaktadırlar. Katildirler. Bunu yapan doktor da katildir. Kimsenin kürtaj yapmaya ve yaptırmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Allah istediğine istediğini verecektir. Allah'ın iradesine müdahale edilemez. Sadece kul günaha girmiş olur. Allah onu başka türlü o sıkıntıların bin katına sokar isterse. Toprağımız artmıyor, nüfus artarsa ne yiyeceğiz diyenler hiç düşünmüyorlar mı? Dün kışın topraktan verim almıyordunuz, bugün alıyorsunuz. Dün bir dönüm tarladan 200 kilo, 300 kilo buğday alıyordunuz. Bugün birkaç kat daha fazlasını alıyorsunuz. Tarımınız gelişmediği halde. Hele hele Hollanda gibi tarımı gelişmiş ülkelerde sizin 200 kilo aldığınız, 300 kilo aldığınız tarla onların elinde 2 ton veriyor. Tarımınızı geliştirdiğiniz zaman nüfusunuz 10 kat artmadığı halde üretim 10 kat artıyor. Bunu hesaba katmayanlar, her şeye kendilerine yön vermeye kalkanlar, sanki Allah yok, sanki Allah hesap bilmiyor onlar kadar. Sanki Allah rastgele yapıyor. Allah'ın hangi şeyi rastgeledir? Bana bir tane örnek verebilirler mi? Sinek mi rastgeledir? Böcek mi? Dünyalar mı? İnsanın vücudu mu? Göz mü? Beyin mi? Ne rastgeledir? Bana bir tane örnek versinler. Neye bakarsanız bakın, onun sonsuz ilim sahibi ve sonsuz planlama kudretine sahip olduğunu göreceksiniz. Planlarında zerre kadar bir kusur olmadığını göreceksiniz. O halde ona teslimiyet aklın da gereği değil midir? Allah Azze ve Celle her türlü yaratabileceğini burada ifade ediyor. Hazreti Adem'i anasız babasız yarattı. Topraktan yarattı. Bizi analı babalı yaratıyor. Hazreti İsa'yı babasız yarattı. Hazreti Havva'yı da anasız yarattı. Dişisiz yarattı. Hazreti Adem'den yarattı. Allah her türlü yaratmaya kadirdir. Nasıl ki dört çeşit o şekilde yarattıysa, analı babalı, anasız babasız, anasız ve babasız. Dört çeşit yarattığı gibi, kimine hem oğlan hem kız verir, kimine ikisini de vermez, kimine kız verir, kimine oğlan verir, erkek verir. Yine dört çeşit. Allah istediği gibi yaratmaya kadirdir ve kimse onun kudretine müdahale edemez. Allah Azze ve Celle insanların bildiği bu gerçeği neden açıklıyor? Herkes bunu görüyor zaten hayatta. Ama denilmek isteniliyor ki, madem ki Allah böyle kudret sahibidir ve ilim sahibidir ve mülkün sahibi odur, o halde ona neden karşı geliyorsunuz ve neden onun dünyasında onun dediği gibi yaşamıyorsunuz da insanlara itaat ediyor, onların dediği gibi yaşıyorsunuz? Kur'an bilinen bir mevzuyu gereksiz yere tekrar etmez. Herkes biliyor göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Herkes biliyor Allah istediğine kız, istediğine erkek vermektedir. Bunu neden söylüyor? Bilinmeyen bir şey değil ki bu. İnsanlara Allah kudretini hatırlatıyor, haklarını hatırlatıyor. Ve Allah'a itaat edilmesi gerektiğini, onun hakkı olduğunu hatırlatıyor. İnsanlara düşünmedikleri, unuttukları bu gerçekleri hatırlatmak için. Surenin son kısmına geldik. Vahiy nasıl gelir?
kaç çeşit gelir, neden gelir, nasıl gelir? Allah Azze ve Celle o mevzuya temas edecek. Şimdilik burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala el-Fatiha.